Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Türkiye'de eğitimde fırsat eşitsizliği ciddi bir sorun. On binlerce öğrencinin nitelikli eğitime adil koşullarda erişimi, sosyoekonomik ve bölgesel farklılıklardan dolayı maalesef mümkün değil. Çağdaş ve bilimsel ulusal bir eğitim programı önemli bir ihtiyaç olarak uzmanlar tarafından sürekli dile getiriliyor. Ancak bu on binlerce çocuk ve genç arasında öyle özel bir kitle var ki onların ve ailelerinin durumu gerçekten daha zor. Özel gereksinimli çocuklardan bahsediyoruz. Ben Dilek Gedik. İki bölümden oluşan bu dosyamızda otizmli, Down sendromlu, zihinsel engelli ve diğer gelişim bozukluğu olan bireylerin en temel insan hakkından biri olan eğitim hakkına kavuşma konusunda yaşadıkları güçlükleri konuşacağız.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç üniversiteden mezun oldu. Down sendromlu genç kızın inanılmaz başarısı. Azmi ve hayata bağlılığıyla çevresindekilerin takdirini kazanan otizmli genç üniversiteyi dereceyle bitirdi. Bu tür haber başlıklarıyla zaman zaman karşılaşıyoruz. Başarı hikayelerini okumayı seviyoruz. Peki haber değeri olan birkaç örnek dışında aslında gerçek durum ne? Dünyada her 68 çocuktan birisi otizmli doğuyor. Her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı alıyor. Ülkemizde otizmin ne olduğu, belirtileri ve tedavisi tam anlamıyla hala bilinmiyor. Net bir araştırma olmamasına rağmen Türkiye'de 1,5 milyon otizmli birey, bundan etkilenen aileleri de içine kattığımızda 4,5 milyon kişinin etkilendiğini söylemek mümkün. Bunlar sadece otizmle ilgili tahmini rakamlar. Türkiye genelinde örgütlenmiş 21 dernekten oluşan Otizm Dernekleri Federasyonu'nun başkan yardımcısı ve otizmli bir gencin babası Tolga Gökçe, yıllardır eşi Arzu Gökçe ile beraber otizmli bireyler konusunda sivil toplum alanında aktif mücadele veren isimlerden birisi. Öncelikle bu özel çocukları ondan dinleyerek başlayalım.
Otizm spektrum bozukluğu dediğimiz durum, biz hastalık olarak algılamıyoruz bu durumu. Otizm spektrum bozukluğu, çok adından da anlaşılacağı üzere çok geniş bir yelpazeyi kapsayan, yani bir ışık tayfı gibi düşünün, bir durum ve erken çocukluk yaşta ortaya çıkan, anne karnında belirlenmeyen, yani tanısı konulmayan bir durum. Erken çocukluk yaşta ve neden olduğu da hala dünyamızda bilinmeyen, birçok nedene bağlı olduğu bilim adamları tarafından ifade edilen bir durum. Bu nörogelişimsel bir bozukluk. Yani vücudumuzda en bilinmeyen organımız olan beynin oluşturduğu bir durum. Ama günümüze geldiğinde hani bazı nedenler içerisinde çevresel kirlenme, bir travmatik durumun yaşanması, anne karnında veya sonrasında erken çocukluk yaşta otizme neden olabileceğini ifade ediyor bilim adamları. Yani çevresel kirlenmeyle birlikte beslenme olabilir diyor bilim adamları. Otizm tabii diğer engellilik gruplarından çok farklı durum. Yaşanan bir durum. Neresine yerleştiği tabii bilinemediği için etkilenme oranı da, etkilenme derecesi de o kadar farklılık gösteriyor. Bu bireyler birbirinden çok farklılar. Tanı koyarken belki ona yakın belirtiyle birlikte psikiyatristler tanı koyabiliyor ama birbirine benzeyen ona yakın tanıyla, belirtiyle tanı konuluyor ama ilerleyen dönemde otizmli bireylerin hepsinin birbirinden çok farklı özellik gösterdiğini görüyoruz. Karakteristik özellikleri, yetenekleri, davranışları, dil becerileri, ifade becerileri, sosyal iletişim becerileri birbirlerinden çok farklı. Yani otizm, ben hep söylüyorum, aslında bilimsel olarak bir adı var. Nörogelişimsel, erken çocuklukta görülen nörogelişimsel bir bozukluk ama farklı dünyalarla bizim dünyamız arasında sıkışıp kalmaya neden olan durum diyorum ben otizme. Yani onlar çok farklı bireyler. Ve bizim dünyamızda kendi dünyaları arasında kalmış, sıkışmış ve ilerlemeye çalışan bireyler diyor.
Sağlıklı istatistik ve veri sıkıntısı bu alanda da karşımıza çıkıyor. Kaç bin çocuğun veya bireyin otizmli olduğu konusunda Tolga Gökçe şu bilgileri veriyor.
Şimdi devletimiz, üzülerek söylüyorum, bu istatistik bilgileri Sağlık Bakanlığı üzerinden tutmaya çalışıyor. Ama tanı almamış birçok çocuk var ya da tanı almış, tekrar bir sağlık kurumuna ikinci defa gitmemiş, o kaydı geçerli olmayan silinmiş ya da raporlamamış, çocuğunu raporlamamış birçok aile var. Bu sayıları tabii gene sivil toplum örgütlerinin gayretleriyle veya zorlamalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden çıkarmaya çalışıyor devletimiz. Hani rehabilitasyon merkezine devam eden çocuklardan çıkarmaya çalışıyor. Ama üzülerek söylüyorum, o da yeterli değil. Gene sivil toplum örgütlerinin yıllardır çalışmasıyla ülkemizde 1,5 milyona yakın otizmli birey, otizmli çocuk ve birey olduğunu biz ifade ediyoruz. Bu 1,5 milyon otizmli bireyin 0-18 yaş aralığında, yani 0-18 yaş nedir Dilek Hanım? Eğitim çağı. Eğitim çağındaki sayının da eğitim kurumlarından aldığımız rakamlarla 22 bin, 23 bin civarında olduğunu, yani 1,5 milyonun yaklaşık 500 bininin 0-18 yaş aralığında olduğunu, 22 bininin ancak eğitim alabildiğini sayılarla ifade ediyoruz. Yani %5'e bile denk gelmiyor. %5 bile değil. İlkokul çağında eğitim kurumuna çocuğunu kaynaştırma, ramdan geçirip okuldan, okul engelinden, yani bu 200 metre engelli koşu gibi düşünün. Takıla takıla aileler gidiyor ve düştüğü yerde kalıyor aileler. İlkokul çağına getirip ilkokul sıralarında devam ettiren çocuk sayısı çok az. Ortaokul, lise daha az, üniversite bir elin parmakları kadar. Bu nitelikli eğitimler, kesintisiz yoğun eğitimlerle ilerleyen çocuklar okul çağına geldiklerinde işte kreş, anaokulu ve ilkokul çağına geldiklerinde eğer hazır duruma geldilerse, yani akranlarıyla birlikte aynı sıralarda, aynı mekanlarda eğitim almaya hazır duruma geldilerse, tabii bir rapor, sağlık kurulu raporuyla birlikte bulundukları ilin ilçesindeki rehberlik araştırma merkezine gidiyorlar ve rehberlik araştırma merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve oradaki çalışanlar öğretmen, özel eğitim öğretmenleri. Onların eğitsel değerlendirmesinden geçen çocuklar kaynaştırma eğitimine uygun görülürlerse, bu değerlendirme sonucunda devlet okullarına veya özel okullardaki akranlarıyla birlikte süre gelen eğitim sistemine dahil olabiliyorlar. Ancak burada da eksikler var. Yani doğru değerlendirme birçok yerde yapılmıyor. Doğru değerlendirme yapılmadan, yani hastane sağlık kurulu raporuna bakarak değerlendirme yapılıyor. Aslında ikisi birbirinden çok farklı. Sağlık kurulu raporunda ağır durumda otizm tanısı almış, yani özel koşul gereksinimi var durumunda olan bir çocuk, eskiden hafif, orta, ağır şeklinde derecelendiriliyordu. Ama bir iki yıldır Sağlık Bakanlığı bu derecelendirme ölçeklerini değiştirdi. Özel gereksinimi var ve özel koşul gereksinimi var şeklinde değiştirdi. Eğer eskiyle yan yana koyarsak, özel koşul gereksinimi var, yani ağır durumda otizmli raporu almışsa, birçok rehberlik araştırma merkezinden kaynaştırma raporunu bu çocuklar alamıyorlar. O rapora bakarak, gerçek eğitsel durumu değerlendirilerek değil. Tabii bu noktada bizler, sivil toplum örgütleri, eğer durum bize iletildiyse konuya hemen dahil olup durumu düzene sokmaya çalışıyoruz. Ama Anadolu'da, işte ülkemizde yani böyle bir niteliğe sahip olmayan, böyle bir beceriye sahip olmayan aileler, bilmeyen aileler o eğitim kurumlarının kapılarından geri dönüyorlar. Ve çocuklarıyla evlerinde rehabilitasyon merkezi gerçeğinden başka bir eğitim sistemine dahil olamıyorlar.
Özel çocuklar için olmazsa olmaz erken tanı ve ardından kesintisiz eğitim. Bu çocuklara bir süredir özel gereksinimli çocuk dendiğini de hatırlatalım. Raporlarında artık engelli oranı değil, özel gereksinimli olup olmadıkları belirtiliyor. Ve bu çocuklar veya gençler özel rehabilitasyon merkezlerinde haftada sadece 8 saatlik eğitimle sınırlı özel eğitimden yararlanabiliyorlar. Yararlanabilenler tabii ki. Ahmet Hasan Eroğlu da Çocuk Yuvası Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü yapmış, Fiziksel Engelliler Derneği başta olmak üzere engelliler konusunda sivil toplum çalışmalarını sürdüren ve şu anda özel çocukların eğitim aldığı rehabilitasyon merkezlerinin sahibi bir isim. Bir şekilde eğitim sisteminin içine dahil olmayı başaran özel çocukların yaşadığı zorlukları Eroğlu şöyle anlatıyor.
Bu çocukların uyum süreci öbür çocuklara göre daha zor. Yani ilk defa belki aileden kopuyor, tanımadığı insanlarla iletişimi çok zor. Bu uyum döneminde birdenbire çocuğun birdenbire uyum sağlaması bekleniyor. Özel alt sınıf bile olsa. Çünkü o süreçte bizim okul idarelerimiz ve bu alandaki öğretmenlerimiz bu çocuk bize göre değil diye veriyi ikna ederek eğitimden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu bizim en büyük ayıbımız aslında. Biliyorsunuz 8 yıllık ilk öğretim 8 yıl zorunlu eğitim. Ve bu tüm insanlara anayasanın temel hükmü bu. Yani devlet bununla ilişkili gerekli tedbirleri almakla mükellef. Devletin kurumları da bu eğitimleri kendi planları, programları içinde ve yönetmelikler çerçevesinde vermek zorunda. Ama bir şekilde ailenin hassasiyetini kullanarak, sanki aileye lütuf yapıyor. Bir otistik çocuğu olan bir ailenin özel eğitime yerleştirilen çocuğunu lütfen kabul ediyormuş gibi bir izlenim yaratıyorlar velileri. Velilerin de hassas olduğu için acaba biraz da öbür çocuklarla kıyasladığı zaman, çünkü bir otizmin, bir Down'lu çocuğun ne olduğunu aile o çocuk dünyaya gelmeden bilemiyor ki. Ama kendi ayıbı gibi kabul edilmeye başlıyor. Ve çok, yani yanında da kimse olmadığı için devlet yetkilileri, devlet okuldaki öğretmen arkadaşlarımız, bazen değerlendirme yapan birimler bunu yanlış yönlendirebiliyor. Velinin kendi istemiyormuş gibi eğitimi vazgeçmesi için elinden dilekçeler alıyor. Halbuki kendi dilekçe vermiş gibi gösteriyor. O nedenle biz velilerimize ben şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bu bizim anayasal hakkımız. Hiçbir zaman çocuklarımızı eğitimini kimse engelleyemez. A okulu, A sınıfı ve durumuna uygun sınıf olana kadar her gittiği okulda raporlaştırarak sonuna kadar bunun arkasında durulması gerekiyor. Ve bunu tüm ilçe mülki idare amirlerimiz, milli eğitim müdürlerimiz, öğretmenlerimiz bunun için seferber olmak zorunda. Yani bu hakkımız, bu bizim hakkımız. İnsan olmaktan doğan hakkımız.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Yıllardır özel çocuklarla bir arada olan Esra Öğretmen de söz sırası. Türkiye'de eğitim denilince akla sadece akademik eğitim geliyor. Ama bizim çocuklarımız için eğitim Türkçe ve matematikten ibaret değil diyen özel eğitimci Esra İçiyen Aktaş, özel çocuklar için onların engel durumunu ortadan kaldıran bir ilaç olmadığına ve eğitimin önemine dikkat çekerek şöyle konuşuyor.
Bireyselleşmeleri kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için iyi bir eğitim her çocuğun olduğu gibi bizim çocuklarımızın en temel hakkı. Ailelerin en büyük korkusu kendilerine bir şey olduktan sonra çocukların başkalarına muhtaç olarak yaşaması. O yüzden alınan eğitim bizim çocuklarımızın ve ailelerin hayatını doğrudan etkiliyor. Türkiye'de eğitim denilince akla sadece akademik eğitim geliyor. Ama bizim çocuklarımız için eğitim Türkçe matematikten ibaret değil. Ayrıca maalesef ki herhangi bir engelden etkilenmiş bireylerin kullanabileceği, bu engel durumunu tamamen ortadan kaldıran bir ilaç yok. Çocuklarımızın ve ailelerimizin elinde olan en büyük etken özel eğitim. Özel eğitim zaten adı üzerinde bir çocuk için yaşına ve en önemlisi gelişim özelliklerine uygun hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim demek. Özel eğitimle birlikte birçok durum aşılarak çocuğumuzun akranlarını en yakın hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hatta bazı eğitimle birlikte engel raporu tamamen ortadan kalkan öğrencilerimiz var. İlk geldiğinde 3 yaşında olmasına rağmen bilkememizin bile olmadığı, tamamen duyusal eksikliği olan, hiçbir yüzeye bağımsız şekilde dokunamayan, ismine söylendiğinde bakmayan, kendi dünyasına çekilip hiç kimseyi kabul etmeyen bir otizm tanısı almış bir öğrencimiz, 4 yıllık bir eğitimle şu an yaşıtlarıyla birlikte ilkokulda kaynaştırma öğrencisi olarak devam ediyor. Ya da başka bir öğrencimiz EKPSS ile atanıp şu an Alak Kaymakamlığında çalışıyor. Bunun gibi daha birçok, hatta onlarca örnek sayabilirim size. Ama burada en önemli iş ailelere düşüyor. erkek çocuğu geç konuşur. Zaten bizim ailede genetik gibi şeylerle zaman kaybetmektense en yakın zamanda bir uzmandan değerlendirme almaları gerekiyor. Bir gün bir okul müdürü beni aradı ve hocam 5. sınıfa giden bir öğrencimiz var. Hala okuma yazma öğrenemedi. İçine kapanık bir çocuk. Aileyle konuşup bir değerlendirme alır mısınız dedi. Ben tabii ki diyerek ailenin evine kadar gittim ama aile durumu kabul etmedi. Aksine ablası da 7. sınıfta öğrendi hocam konuşmayı. Hani sıkıntı yok. Bu çocuk zaten 7. sınıfa, 8. sınıfa geldiği zaman ablası gibi konuşmayı öğrenecektir dedi. Yani maalesef ki böyle örneklerle de çok karşılaşıyoruz. Olay sadece okuma yazmadan da ibaret değil. Eğer çocuk sınıfında arkadaşlarından ciddi derecede geri kalmışsa bu çocuğun özgüveni de zedeliyor. İleriki hayatında yani çalışmaya başladığında ya da evlendiğinde bile bu özgüven eksikliği maalesef ki başka boyutlarda karşımıza çıkıyor. Bu yüzden özel eğitim özel çocuklarımızın hayatında en büyük yerde olmalı ya da aslında öyle olmalı diyebiliriz.
Aynur Dankas, Zihinsel Özürler Federasyonu Başkanı. Biri otizmli, iki yetişkin engelli bireyin annesi. Ailelerin şu anda yaşadığı en büyük sorunun çocuklarının okullara kabul edilmemesi olduğunu belirterek destek eğitim saatlerinin de artırılması gerektiğine inanıyor.
Engellilerle ilgili pek çok çalışmalar yapılıyor. Yönetmelikler ve haklarla ilgili önceki yıllara göre değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak bir sürü kazanımlar getirmekle birlikte henüz istediğimiz noktada değil. Ben hep şunu söylüyorum, 2005 yılında çıkan 5378 sayılı yasa, ülkemizin ilk engelli yasası, çok önemli bir yasa, bu bir milattır. Ancak yönetmelikler yasanın tüm engellere eşit oranda uygulanmasını mümkün kılmamaktadır. Bunun içinde eğitim hakkı da vardır. Eğitimde fırsat eşitliğinden yola çıkmamız gerekiyor. Her engellinin kendine uygun eğitimi alması gerekiyor. Eğitim aslında çok uzun, çok uzun bir konu. Ama bugün en büyük eksiklik her bireyin özellikle ailelerin şu anda yaşadığı sorunlar, okullara kabullenilmemesi, aslında var olan sistemde, mevcut yönetmelikte okullara kaydının olacağı ancak özel bireyin müdürler ve öğretmenler tarafından kabul edilmemesi bizim de kabul edemeyeceğimiz bir yere getiriyor çocuklarımızı. Bu çok önemli bir nokta. Bununla ilgili acilen önemli adımlar atılmalı. Aslında Sayın Bakanımızın açıklamasında her engellinin okula kabul edildiği söyleniliyor ama bu arada sosyal medya güçlü bir iletişim aracı biliyorsunuz. Orada pek çok ailenin sorunları aslında yansıtılıyor. Bir de en büyük sorunumuz engellerimize mevcut yeterli eğitim dışında destek eğitimleri, rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimi saatlerinin devlet tarafından desteklenilen ayda 12 saatinin, bunun 8 saati bireysel, 4 saati grup eğitimi, daha fazla sayıya çıkarılması gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu pek çok sorunun da çözüleceği noktasında iyi bir başlangıç olacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında duran 416 sayfalık bir rapordan da bahsedelim. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu'nun raporunu geçen yıl Mart ayında tamamladı. Otizm Eylem Planı ise 5 yıl önce resmi gazetede yayınlandı. Ama gelinen noktada yine bir Türkiye klasiğiyle karşı karşıyayız. Tolga Gökçe'den dinleyelim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon oluşmasına öncülük ettik. Bu komisyonda 12 milletvekili vardı. 7 milletvekilinin özel gereksinimli bir çocuğu var. Özellikle onlara teklif götürdük. Onların bulunmasını sağladık. Başkanlığından işte diğer vekillerine kadar 5 partinin tamamından oluşturduk. Hem iktidar partisi hem muhalefet partilerinin tamamından. oluşan gerçekten nitelikli bir komisyon oluştu ve pandemi de dahil edersek 2 yıl içerisinde, 2 yıl boyunca ciddi çalışmalar yaptı. Önce sivil toplum örgütlerini çağırdı ve Ankara'da mecliste uzun toplantılarla, defalarca süren toplantılarla dinledi. Eylem planını bir daha irdeledi. Eylem planını eksenleriyle, taslaklarıyla, önerileriyle tekrar açtı. Bu çalışmayı yaptı. Tabii bizlerle beraber yaptı komisyon. Objektif bir şekilde çalıştı. Sahadaki, yani alandaki aileleri dinledi, akademisyenleri dinledi. Hem sağlık alanındaki, hem eğitim alanındaki bütün akademisyenleri, bütün çalışanları dinledi. Ve bu yılın başında 416 sayfalık bir rapor çıkardı. Yani eylem planının, o 72 maddelik HAP eylem planının açılımını yaparak 416 maddelik bir eylem planı, bir taslak kitap haline getirdi. Bu taslak şu anda o günden itibaren, Şubat ayından itibaren Cumhurbaşkanımızın önünde. Nihai kararı kendisi verecek. Cumhurbaşkanı tabii ki birçok, hani eylem planını hazırladık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nu kurdurduk ve raporlamayı yaptık ama üzülerek söylüyorum, bu çalışmaların içerisinde bir bütçe çalışması yapılmadı. İşte isteklerimizin fizibilitesi, bütçesi, Maliye Bakanlığı'yla bir çalışma yapamadık. Onlar yaklaşımda bulunmadılar. Birçok maddenin, birçok isteklerin Maliye Bakanlığı'nın kapısından döndüğünü biliyoruz. Yani şöyle düşünün, sadece engellilik alanında değil, birçok alanda da, işte tarımsal alanda, hayvancılık alanında, ne bileyim, sanayi alanında bile bütçesi hazırlanmamış, fizibilitesi yapılmamış hiçbir şey hayata geçmiyor. Değil mi? İşte eylem planı da o yüzden bütçelendirilmediği için biz bu çalışmaların yapılmasını çok istedik. Yani ayağı yere basan bir eylem planı olsun diye. Çünkü öğretmen ataması istiyoruz. 20 bin, 25 bin özel eğitim öğretmeni açığı var ülkemizde. Öğretmen ataması için bütçe çalışması istiyoruz. Yapılmıyor. Yani 500 tane, 1000 tane öğretmen atanıyor bir yıl boyunca. Bu yeterli değil. Yani bunun yeterli olmadığını biz Milli Eğitim Bakanlığımıza defalarca ifade ediyoruz. Çünkü rehabilitasyon merkezlerinde çalışması gereken özel eğitimci olmasına rağmen atanamayan Türkçe tarih edebiyat öğretmeni okuyor. Ya da 2 yıllık muhasebe mezunu çocuklar eğitim vermeye çalışıyor bizim çocuklarımıza.
Dosyamızın ikinci bölümünde özel çocukların ailelerini dinleyeceğiz. Toplumsal ön yargılara, eğitim sistemi içinde yaşanan zorluklara karşı mücadele eden ve çocuklarının eğitim hakkından geri adım atmayan anne ve babaları.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Elini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.